Ayrım 2. Şimdinin Dar Odası. Markar Eseyan, sayfa 20. Hayr Vorti Hokisurp. Kullanmış olduğum bu Ermenice kelime, Müslüman kardeşlerimizin bir işe başlarken gayri ihtiyari sarf ettikleri Bismillahirrahmanirrahim temennisiyle aynı manaya gelir ve peder, oğul ve ruhül kudüs demektir. Ve ben hayatım boyunca ne yaptıysam bu temenniyle işe başlamışımdır. Bizim anlatıcı oğlanın pek güzel tasvir ettiği gibi, işlerine yetişmek için koşuşturan bu kalabalığı Hazreti Musa kararlılığında bölen o zat, naçizane benim efendim. Arkamda beni takip eden 600 bin İsrailoğlu olmasa da aklımdaki yüz binlerce derdi peşimden sürüklemekteydim o gün. Tek ümidim vaat edilmiş topraklara ulaşabilmekti. İsrailoğullarına Mısır'da esaret altında yaşarlarken Allah tarafından vaat edilmiş Kenan diyarı. Hatırlıyorum. Dertlerimin nihayeti olacak, ruhumun biraz olsun huzuru tadabileceği emniyetli bir liman bulabilmek ümidiyle acele adımlarla yürüyordum. 40 yıl çölde sergüzeşt ettikten sonra hedefime bir bakış menzili kadar yaklaşmıştım oysa. Bunca mücadeleden sonra son günlerim böyle meşakkatli mi olmalıydı? Sahip olduğum en kıymetli varlıklarım Hazreti Eyüp'ün hazin hayatı misali bir bir alınıvermişti elimden. Acaba kurban olduğum Allah'ım ile kör olasıca şeytan halleşmek için benim hayatımı mı zemin seçmişlerdi bu sefer? Lakin insanoğlu dediğin kimdir ki? Ömrü birkaç gün süren bir kır otundan ne farkımız var? Benim güzel Allah'ım, niçin iniltilerimin sesinden uzaktasın o halde? İşte böyle anlatıcı çocuk, böyle bir haleti ruhi içerisindeydim o uzun yürüyüşüme başladığım gün. Şimdi sana anlatacağım bu kısa sergüzeşt, belki de 72 yıllık ömrümün iç içe çöküp konsantre olduğu en mühim andır. Şimdi siz beyzadeler ve hemşireler takılın peşime. Mis sokağını, A Camii'ni ve Balo sokağını paralellemesine kat ettikten sonra Tokatlıya'nın önünden geçerken kendime bir çekidüzen verdim. Bu, şahsımda gençliğimden kalmış bir itiyattır. Tokatlıyan Oteli'nin hem zemininde bulunan camekanlı çayhanede bir kısmını yakinen tanıdığım devrin en mühim şahısları, sefir, profesör ve muharirleriyle karşılaşabilirdim çünkü. İnci Pastanesi'nin önünden geçerken tanıdık birilerini görürüm diye süratimden taviz vermeden dükkanı şöyle bir süzdüm. Al sana, ben de eskiden beridir yer etmiş başka bir itiyat daha. Yaşlanmış kişi zamanla bir itiyat mezbelesi haline geliyor değil mi dostlar? Derken zaten vaktim olmadığını hatırlayarak adımlarımı daha da sıklaştırdım. Her sabah dakika şaşmadan 8.30'da kepenklerini kaldıran Odeon mağazasının açılmış olduğunu görünce saat 8.30 olmalı diye mırıldandım. Zamanı artık saatlere bakarak değil, ezberimde yer etmiş itiyatlara göre kıymetlendiriyordum çünkü. Nihayet çiçek pasajının perayı kucaklayan ana fuayesinin önüne vardım. Burada meşhur İtalyan lokantası Degüstasyon bulunuyordu. Pasajdan geçmek yerine bir ahbaba rastlamak işten değildi çünkü. Biraz daha ilerleyerek balık pazarına, yani sağa doğru keskin bir dönüş yaptım. Üç Koran Ermeni Kilisesi'nin önünden geçerken kapıda duran ahbaplara şapkamı hafifçe kaldırmak suretiyle selam verdim. Çarşıdaki esnafın külliyatı beni yakından tanırdı evladım. Babam bilir, birçoğunun başını ciddi belalardan kurtarmış olduğumu söylememi umarım mağrurluk addetmezsin. Artık öldüğüme ve ölü bir insanın yaşayanlardan herhangi bir menfaat beklemesi kabil olmadığına göre bunları ifşa etmemi simonilik, dini menfaat aracı olarak gören zihniyete verilen ad. Telakki etmeyiniz istirham ederim. Çoğundan para almazdım bile. Benim bir ücretim yoktu. İş bitince, daha çok işin mahiyetine bağlı olarak, müşteri gönlünden ne koparsa onu verirdi. Zaten öylesine minnet dolu olurlardı ki bu miktar hiçbir vakit cimriliğin gazabına uğramazdı. Hali vakti yerinde olmayanları zaten bilir, ödemeye yeltenseler dahi onlardan para almazdım. Esnaf sağ olsunlar hatırımı pek sayardı. Her türlü işime koşarlar. Bana en iyi kaşeri, en iyi lakerdayı, tisevzov, Karadeniz mahsulü taze Erkalkan'ı bulur. Tarlabaşı caddesindeki evime gönderirlerdi. Ah ne güzel günlerdi onlar. Hiç adetim olmadığı halde kimseyle uzun uzadıya selamlaşıp hal hatır sormalara yeltenmeden balık pazarından çıkıp sağa Kavis'le Tarlabaşı Caddesi'ne varmıştım. Caddeden geçen tek tük otomobillerden birinin beni midesine indirerek halletmem gereken hayati meseleye mani olmaması için pür dikkat kesilerek karşıya geçtim. Sonraları Tarlabaşı polis karakolu olan caddenin en fiyakalı apartmanının meydana getirdiği köşeden Tarlabaşı'nı Yenişehir'e indiren caddeye kalyoncu kulluğuna geçtim. Kısa bir yürüyüşten sonra dikleşen yokuşun bedenimin yükünü üzerine alan meyiline bırakıverdim kendimi. Bilirsiniz yokuşun bitimine yakın sağda bir Rum kilisesi vardır, Aya Konstantin. İşte şimdi Brüksel'in Grand Palace veya ne bileyim Roma'nın San Pietro Meydanı'ndaki o muhteşem muadilleri kadar olmasa da yağmalanmış lakin hısımlarına nispet edercesine bir nefaset ve ihtişamla maziden atiye abanan bu kilisenin önünden geçiyordum. Gözlerim ekseriyetle bahçede temizlik yaparken yakaladığım zangoç Ayyaş Niko'yu aradı. Ne söyleyeyim bunca yaşıma bu kadar vakur şahsiyetime rağmen bu saf adama takılmayı çok severdim. Onu görme ve ne olursa olsun bu kederli günün ilk müsbet karşılaşmasını ruhuma hediye etme ümidim beyhude çıktı. Gözlerim birkaç kafir güvercinin mabedin kutsal batı ortodoks stili haçına pislemelerine tanık olmuştu o kadar. Kimsecikler yoktu avluda. Tembel uykucu yine kovulacak işinden diye söylendim içimden. Pera ve Tarlabaşı caddelerinden sonra Rumların oturduğu en mütena mevki olan enli ve ferah kaldırımlarıyla misafirlerini ana caddeden kendine doğru çeken, lakin ortalara hele hele bitimine doğru gaddarca dikleşen bu yokuş, son yıllarda verdiği göç yüzünden epeyce tenhalaşmıştı. Gayri ihtiyari, ah bu binaların dili olsa da Paskalyalarda, Noellerde ellerinde mumlarla kiliseden çıkan yüzlerce kişilik o güruhun etrafa iman ve huzur tevzi eden neşeli uğultularını bir anlatsa diye iç geçirirdim. O muayyen günlerde Niko'ya dahi bir haller olur, dini bütün bir adam olup çıkıverirdi birden. Yalnızca bayramlarda giydiği üzerine iki beden büyük gelen krem renkli İspanyol paça takım elbisesi ile etrafa cakalı cakalı dolaşırdı. Cepleri büyük hafta, 7 haftalık büyük oruç dönemi boyunca aldığı cömert bahşişlerle dolu olduğundan o günlerde kimselere eyvallahı olmazdı. Bu gariban adamcağız ömür boyu haçlaşmışlığının dirilişini kutlardı ve o mahdut günlerde pek tabii kimse bu değişiklikten sebep Niko'ya kızmazdı. Esnaf sadece ona takılmakla yetinir. Hayde Niko yine iyisin. Paraların suyunu çekince 10 kuruşluk güzel marmarayı deftere yazdırmak için sakın bize gelmeyesin der. Birbirine çapraz bir şekilde öpüşen tahtalar ve paslı çivilerin onu ve tüm kimsesizleri haçlamak üzere kim bilir kaçıncı kez tekrar hazır edilmekte olduğunu hatırlatırlardı. Tüm bu hatıraların suratımda acı bir tebessüm çiziktirmesine müsaade ettikten sonra yokuşu bitirip sağa döndüm. Artık Yenişehir semtindeydim. Ah Yenişehir, ah! Her daim yüreğimi deleceksin sen. O kadar hatıram var ki sana dair. Lakin vaktim yok şimdi anlatmaya. Zaman peşime takılmış vahşi bir canavar gibi. Müsaade etmiyor bildiğim tüm sırlarını ifşa etmeme. Daha sonra belki. Serdar Ömer Caddesi'ne indikten sonra süratle yürümeye devam ettim ve Polonyalı şair Adam Mickiewicz'in 1955'lerde nice meşakkatle müzeye çevrilen evini geçtim. Dükkanın önünden geçerken keresteci Ali'nin çay içme teklifini hızımdan hiç taviz vermeden başka bir sabaha mutlaka vaadiyle geri çevirdim. Serdar Ömer'in sakız ağacıyla kesişen ufak meydandaki o çok sevdiğim çınar ağacına tüm aceleme rağmen her vakit yaptığım üzere hayran hayran baktım. Daha sonra Yenişehir Hamamı'nın bulunduğu sokağın hizasına geldim. Bu sokağın köşesinde bir esnaf kahvesi bulunur ve önünde de amele pazarı kurulurdu. Buraları boşaltan ve ekseriyeti Rum olan ekalliyetin yerine Anadolu'dan gelmiş ve çoğu vasıfsız olan bu işçiler, çoğunlukla bunlar Kürttü, emeklerini satın alacak taşeronlarla burada buluşurlardı. Onların memnuniyetsiz ve homurtulu kalabalıklarının yanından içimden bir ürpertiyle geçtim. Yenişehir fırınından henüz çıkmış sabah simidinin havada buharla dans ederek yayılan o hoş susam kokusunu içime çektim. Bu koku normal zamanlarda olabilmenin hasretini çaktı yüreğime. Hayatın ritminin daha yavaş attığı sakin günlerimi hatırladım. Bir ay evvel mesela dedim içimden, daha bir ay evvel her şey normaldi. O vakitler çok daha fazla vakit ayırırdım hayata tadını veren bu teferruatlara. 3 çeyrek asırlık ömrümde öğrendiğim en kıymetli tecrübe olmuştu bu. Vaktin kıymetini bilmek, huzuru bahşeden nadide fırsatların tadını en müspet şekilde çıkartabilmek. Sabah gazetesini bağıra çağıra satan çocuk Artin Efendi'ye sertçe çarparak yanından geçti. Artin Efendi hiç kızmamıştı buna. İnsanın yaşı ilerleyince artık kızmak için o kadar da aceleci davranmıyordu. Zavallı çocuk diye geçirdi içinden. Kim bilir ne kadar zor bir hayat bekliyordu onu. Kendi gençliğini hatırladı o an. Memleketi Adana'yı, çıkan ayaklanmayı, İstanbul'a kaçışlarını, geride bıraktıkları onca şeyi hatırladı. Bu düşüncelerle fırıncı Faik Bey'in dükkanının önünde bulmuştu kendisini. Yolun karşısına hızlıca geçiverdi, panosunda Sultan Bonmarşe yazan gösterişli bir dükkanın önünde durdu. Kapıyı iterek içeri girdi, yaylı kapı soğuğu ve dış dünyayı dışarı itekleyerek sertçe üzerine kapandı. Parilius, günaydın Aram. Seninle konuşacağım çok mühim bir mesele var. Böbrek üstü bezleri ya da büb. Bir kızım var, küçücük, adı Kleis. Altın bir çiçek sanki. Kraisos bütün krallığını verse değişmem ona. Safo. Aynı gün, hayırdır Artin Akbar, nedir bu telaşın diyerek şaşkınlığını dile getirdi Aram. Adamcağızın son zamanlarda başına gelmedik kalmamıştı. Son olarak eşinin ani ölümü, arka arkaya gelen felaketlerin zirvesi olmuştu sanki. Dur bir soluk alayım diyerek 3 ayak tabureye yerleşti Artin Efendi. Aram onun defterlerini tuttuğu müşterilerinden biriydi. Kendi oğlu gibi severdi Aram'ı. Bu genç adam dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla Artin Efendi'nin derin sevgisini kazanmıştı. Aram henüz bir kundura tamircisiyken ustalığının ününü duyduğu bu gence yeni bir çift makosen yaptırmak için geldiğinde tanışmışlardı. Aynası uzun, taraksız, saraçlı bir rok yapmıştı Aram kendisine. O günden itibaren devamlı uğradığı bir yer olmuştu bu dükkan. Sırf onunla daha çok görüşebilmek adına defterlerini küçük bir ücret karşılığında tutmayı teklif etmişti Artin Efendi. Aslında ona kalsa ücret de almazdı ama çok gururlu olduğunu bildiği bu genç adama bunu teklif etmeye yeltenmemişti bile. Bunun yerine ondan ücret almamak adına eşin dostun tüm kundura işlerini yaptırarak ödeşmiş ve mümkünse biraz da para kazandırmıştı ona. Aram kendisini tanıdığı şu kısa zaman zarfında çalışkanlığı ve ticari zekası sayesinde işlerini gün geçtikçe büyütmüş, iş yerini küçücük bir kunduracı dükkanından hatırı sayılır bir mağazaya dönüştürmüştü. Aram usta hemen bir çay söyledi Artin Efendi'ye. O çayını yudumlarken torunlarının durumunu sordu. Zira eşi ölmeden kısa bir süre evvel kızı kocasını terk etmiş, aynı gün Artin Efendi'nin damadı da ortadan kaybolmuştu. Çocuklara şimdilik Madam Aliki bakıyor evladım, lakin kadıncağız hasta, tek başıma daha ne müddet dayanabilirim bilemiyorum. Kızından yana çok dertli adamdı Artin Efendi, kızı Filomen bir çeşit akıl hastalığına sahipti. Çoğunluk normal insanlar gibi yaşıyor olmasına rağmen o eşref saati geldiğinde ya kendini kaybediyor ya da kaçıp günlerce eve dönmüyordu. Artin Efendi ve Aram pek çok kez sokak sokak Filomen'i aramışlar, sonunda üstü başı yırtık pırtık bitkin bir halde bulmuşlardı talihsiz kızcağızı. Ancak takriben 10 yıl evvel ilginç bir gelişme yaşanmış, evlenme çağına gelen Filomen'in kalbini çalan bir genç ortaya çıkmıştı. Bu genç, Diyarbakır'dan hukuk öğrenimi almak üzere İstanbul'a gelmiş olan bir Kürt delikanlısıydı. Adı Eşvak'tı. Tarlabaşı Turan Caddesi'nde iki arkadaşıyla birlikte bir bekar evi tutan Eşvak, ana caddede Tarlabaşı Eczanesi'nin üstündeki evde oturan güzel Filomen'i fark etmekte gecikmemişti. Filomen'in evin ufak tefek eksiklerini almak için sıklıkla gittiği mahalle bakkalında rastlaşmışlardı. Filomen gerçekten çok alımlı bir genç kızdı. Narin bir vücudu, o zamanlar için uzunca sayılabilecek bir boyu, ince beli ve küçücük ayakları vardı. Boyunun uzunluğunu babası Artin Efendi'den, zarafetini ise maması Hripsime Hanım'dan almıştı kuşkusuz. Filomen'e şöyle bir bakıp da onun üzerine bu talihsiz hastalığı kondurmak olası değildi. Filomen'in neşeli ve sürekli gülümseyen halini görenlerin bunun aslında bir davranış bozukluğu olduğunu sezmeleri bir hayli zaman alırdı. İşte genç ve toy Anadolu delikanlısı Eşvak'ın Filomen'e gönlünü kaptırması böyle olmuştu. İki gencin gizli aşkları ilk defa bu yüce duyguyla tanışan acemi kalplerde büyüdükçe büyümüştü. Hatta bu aşk öylesine bir hal almış ki Eşvak'ın Filomen'in arada sırada kendini ele veren dengesizliklerini görmesini bile engellemişti. Onlar aşklarına engel olarak daha çok inançlarının farklılığını dert ediniyorlardı. Ne Eşvak'ın ne de Filomen'in ailesinin böyle bir evliliğe izin vereceğini düşünmekteydiler. Keşke tüm dertleri bundan ibaret olsaydı. Böbreküstü bezlerinin itiktirmelerine daha fazla gem vuramayan iki aşık, ıslanmış yataklarında kurdukları erotik hayallerde kavuşmaktan daha gerçek bir biçimde birleşmek istiyorlardı. Aşk yüreğe işte bu yolla ulaşıyordu. İnsanoğlunun apış arasında bulunan esrarlı, kaygan, nemli bir dehlizden. Birbirlerine kenetlenmek üzere tasarlanmış uzuvlarının kavuşması için yapabilecekleri tek şey evlenmekti. Çift vardiya çalışan böbreküstü bezleri ve cemiyet arasında sıkışıp kalan tüm gençlerin önünde tek seçenek vardı o zamanlar: evlenmek. İki kafadar Filomen'in komşuya diye çıktığı kısa buluşmalarında hep bu konuyu konuşuyorlardı. Nasıl olur da birleşebilirlerdi? Birbirlerine duydukları karşı konulamaz çekimin büblerden kaynaklandığını ayırt etmeleri beklenemezdi onlardan. İnsanlık tarihinin bu en eski yutturmacasına kanı vermişlerdi işte. Birbirlerini delice arzuluyorlardı. Tatmin edilmemiş arzular, böbreküstü bezlerinin salgıladığı bilimum kimyasallar, eline erkek eli, eline kız eli değmemiş tazeleri pek kolay ikna etmişti. Anlaştılar. Eşvak Filomen'i istemek üzere Artin Efendi'nin karşısına dikilecekti. Büblerinin yönetimindeki Eşvak, Hacı Bekir Efendi'den aldığı şekerlemeler ve Sabuncakis'ten yaptırdığı güllerle süzmeciyanların kapısını bir akşam üzeri çalıvermiş. Ne olduğunu anlamayan Artin Efendi ve karısı, misafirperlik adına genci geri çevirmemişler. Ama asıl sebep sadece misafirperlik değilmiş kuşkusuz. Her an okkalı bir balgam savuracakmışçasına hırıltılı ve kısık bir sesle konuşan bir Kürt gencinin süzmeciyan ailesiyle ne gibi bir ilişkisi olabilirmiş ki? Merak, Eşvak'ın tarla başındaki bu eve girmesini sağlayan davetiyenin üzerinde merak yazıyormuş. Genç avukat adayı kendisini kibarca tanıttıktan sonra olup biteni baştan itibaren anlatmaya başlamış. İleride uygulamayı tasarladığı hitabet tekniklerini öyle acemice kullanıyormuş ki evdeki hava kendiliğinden yumuşayıvermiş. Sanki bir ilkokul müsameresindeymişler, Eşvaksa Molière'in Cimrisi'ndeki baba rolünü acemice oynuyormuşçasına saatlerce konuşacak kadar rehavete kapılmışlar. Bu sırada Filomen mutfakta durmadan gülmekte ve bu heyecanlı anın tadını çıkarmaktaymış. Aslında ne olan bitenin farkındaymış, ne de bu olayın nedenle ciddiyet arz ettiğinin. Ancak çok geçmeden Eşvak ağdalı konuşmasının en vurucu yerine geldiğinde tüm iyimserlik havası kaybolmuş. Eşvak'ın ağzından, "Efendim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı sizden istiyorum" sözleri döküldüğünde süzmeciyanlar neredeyse küçük dillerini yutacaklarmış. Eşvak'ın sözü bittiğinde sarsıcı ve sanki yüzyıllar süren işgalci bir sessizlik ortalığı ele geçirmiş. Zaten sonuçtan pek ümitli olmayan Eşvak bu sessizlik karşısında iyice endişelenmeye başlamış. İkinci ayrımın sonu sayfa 30.